Ayrım 24, sayfa 238. Irene'nin iyileşmesi son derece yavaş ilerliyordu. Çok acı çekiyordu. Sanki bir daha ayağa kalkamayacak gibiydi. Francisco, şimdiye dek haz vermek için şımarttığı bu bedenin bakımını bütünüyle üstlenmişti. Gündüzleri onun yanından bir an bile ayrılmıyordu. Geceleri de yatağın yanındaki bir divanın üzerinde uyuyordu. Genellikle dingin, ağır bir uykusu vardı. Ama bu dönemde bir av köpeği gibi gelmişti duyarlılığı. Irene'nin solumasında bir değişme duysa uyanıveriyordu. O hafta onu damardan beslemeyi kestiler ve genç kız bir tabak çorba içebildi. Francisco yüreği çarparak kaşık kaşık içirdi bu çorbayı ona. Onun meraklanmasını gören Irene uzun zamandır yapmadığınca gülümsemişti. Francisco'nun onu tanıdığı günkü o gülümsemesiyle. Bunun üzerine neşeden deliren delikanlı kliniğin koridorlarına sıçrayarak fırladı. Otomobiller arasında zikzaklar çizerek caddeyi geçti. Kendini alanın ortasındaki otların üzerine attı. Günlerdir içinde biriktirdiği tüm heyecanların zincirlerini boşaltmasıyla bir yandan ağlıyor, bir yandan da gülüyordu. Gelip geçmekte olan, o saatte güneşlenmeye çıkan dadılar, çocuklar, yaşlılar şaşkınlıkla ona bakıyorlardı. Bu neşesini paylaşmak için annesi de oraya kadar geldi. Hilda da hastanın yanında saatlerce sessizce oturup örgü örüyor ve kendini yavaş yavaş küçük oğlunun da uzağa gitmesi durumuna alıştırmaya çalışıyordu. Çünkü artık buralarda yaşam ne oğlu ne de sevdiği kadın için eskisi gibi olamayacaktı. Profesör Leal ise genç kıza yaşama sevincini yeniden aşılamak, onun odasının müzikle dolmasını sağlamak için plaklarını buraya taşır olmuştu. Her gün onu görmeye gidiyor, ona neşeli öyküler anlatıyor. Ne İspanya Savaşı'ndan, ne bulunduğu toplama kamplarından, sürgünün acılarından, ne de öteki kederli anılardan söz ediyordu. Irene'ye duyduğu sevgiyle Beatrice Alcantara'ya bile neşesini yitirmeden katlanabiliyordu. Bir süre sonra Irene, Francisco'ya tutunarak birkaç adım atabildi. Yüzünün solgunluğu, çektiği acıyı ele veriyordu. Ama gene de yatıştırıcı ilaçların azaltılmasını istedi. Çünkü zihninin yeniden berraklaşmasını ve dünya ile ilgisinin sürmesini özlüyordu. Sonunda Francisco, Irene'yi kendi kadar iyi tanır oldu. O uzun uykusuz geceler boyunca birbirlerine tüm yaşantılarını anlattılar. Şimdi paylaşmadıkları ne geçmişe ait bir anı, ne şimdiye dek kurulmuş bir hayal, ne de geleceğe ait bir tasarıları kalmıştı. Birbirlerine tüm gizlerini açtılar. Fiziksel sınırların ötesinde ruhları da birbirlerine derinlemesine bağlanmıştı. Delikanlı onu bir süngerle yıkıyor, kolonya ile ovuyor, asi bukleleri çözmek için saçlarını tarıyor, çarşaflarını değiştirmeleri için onu kucaklıyor, yemeğini yediriyor, her türlü gereksinmesini sezinliyordu. En ufak bir yardımında, her davranışında, her bakışında kızı sahipleniyordu. Irene de hiçbir utanma belirtisi hissetmedi. Ağrıları yüzünden acı çeken bedenini kendine teslim edişine minnet duydu. Irene hava kadar, su kadar Francisco'ya muhtaçtı. Bunu açık açık söylüyordu. Onu gece gündüz yanında tutmak ona doğal geliyordu. Francisco odadan çıkarsa gözlerini kapıya dikip onun dönüşünü bekliyordu. Bir yeri ağrırsa onun adını inleyerek, onun elini tutarak yardım dileniyordu. Aralarındaki her türlü sınırı aşmışlardı. Her ikisi de çözülmesi olanaksız bir bağ oluşturmuştu. Bunun yardımı ile her ikisinin de yaşamına egemen olan o lanet olası korkuya birlikte katlanıyorlardı. Irene'nin ziyaretçi kabul etmesine izin çıkar çıkmaz dergiden arkadaşları onu görmeye geldiler. O tiyatrovari tuniğine sarmalanmış olarak astrolog hanım da sırtına dökülen kara saçlarını savurarak uğradı. Elinde armağan olarak esrarengiz bir şişecik vardı. Onu tepeden tırnağa bu karışım ile ovun, bedeninin güçsüzlüğüne karşı birebirdir diye öğütledi onlara. Bu bitkinliğin nedeninin kurşun yaraları olduğunu açıklamak yararsızdı. O hala yıldızları suçluyordu. Akrep ölümü çağırır. Onu Irene'nin bu burçtan olmadığını anımsatmanın da hiçbir yararı yoktu. Kliniğe gazeteciler, sayfa sekreterleri, ressamlar, güzellik kraliçeleri, elinde birkaç çay poşeti ve birkaç paket şekerle temizlikçi kadın bile geldi. Şimdiye dek özel bir kliniğe adım atmadığından ona yiyecek yardımı yapmanın yerinde olacağını düşünmüştü. Ve yoksulların hastanesinde olduğu gibi burada da hastaların açlıktan nefeslerinin koktuğunu düşünmüştü. Böyle ölmek bile zevkli, Bayan Irene, dedi onun güneşler içindeki odasını, masanın üzerindeki çiçekleri ve televizyonu görünce. Tanrı'nın isteğinin konukları arasında hareket yeteneğini koruyabilenler de sırayla onu görmek için uğradılar. Bakıcıları da onlarla birlikteydi. Genç kızın yokluğu bu yaşlıların konutunda ışık yoksunluğu ile eş anlamlıydı. Konuklar onun şekerlemelerini, mektuplarını, şakalarını bekleyerek sızlanıyorlardı. Başına gelenleri öğrenmişlerdi. Kimisi hemen unutmuştu ne olduğunu. Çünkü yorgun belleklerinde kötü haberleri saklamak onlar için güçtü. Josefina Bianchi, genç kızın başına gelenleri tam olarak kavrayabilen tek kişiydi. Irene'yi ziyaret edebilmek, ona bir armağan götürebilmek için bakıcılara ısrar ediyordu. Kimi zaman bahçeden bir çiçek, kimi zaman antika bavullarından çıkma bir şal ya da gösterişli İngiliz kaligrafisiyle yazdığı bir dize oluyordu bu armağan. Soluk tüllere ya da eski dantellere bürünerek, gül kokuları sürünerek eski zamanlardan arda kalmış bir hayal gibi giriyordu odaya. Şaşkınlığa kapılan hekimler, hemşireler o koridordan geçerken dona kalıyorlardı. Irene'nin vurulmasının ertesi günü haber henüz gazetelere yansımamışken olay gizli kanallardan Mario'nun kulağına ulaşmıştı. Hemen ortaya çıkarak elinden ne gelebileceğini sormuştu. Kliniğin göz altında tutulduğunu fark eden de o olmuştu. Gece ve gündüz boyunca koyu renk camlı bir otomobil yola park ediyordu. Yapının çevresinde de gizli polisin adamları dolaşıyordu. Şimdi blue jeanler, spor gömlekler ve yapay deriden ceketler giyen bu ajanlar öylesine belli oluyorlardı ki. Üstelik ceketleri silahları yüzünden kabarık duruyordu. Onların varlığına karşın Francisco saldırıyı ya yarı askeri güçlerin ya da kişisel olarak Teğmen Ramirez'in yaptığını düşünüyordu. Çünkü Irene'yi ortadan kaldırmak için resmi emir olsaydı onlar ameliyathaneye kadar girerek İrene'yi yok etmeyi göze alırlardı. Oysa bu gizlice gözetleme bir skandal çıkmasından korktuklarını gösteriyordu ve işlerini tamamlamak için uygun bir an kolluyorlardı. Mario da gizli çalışmaları sırasında bu olaylara alışmıştı. İrene'nin ayağa kalkabildiği ilk anda buradan gizlice nasıl çıkartılacağı hakkında planlar yapmaya başlamıştı. Bu arada Beatriz Alcantara, kızını az daha öldürecek olan bu kurşun yağmurunun bir başka kişiye yönelik olduğu konusunda ısrar ediyordu. Bunlar yaşamda rastlanan şanssızlıklardır diyordu. Bir başka suçluyu vurmak istiyorlardı, kurşunlar yanlışlıkla Irene'yi yaraladı. Günlerce tüm arkadaşlarına telefon ederek olanları kendi yorumuyla anlatmıştı. Kızı hakkında hiç kimsenin en ufak bir kuşkuya bile kapılmasını istemiyordu. Bu arada arkadaşlarına kocasından aldığı haberleri de aktarıyordu. Bunca yıldır süren aramalar sonucunda dedektifler sonunda onun yerini bulmayı başarmışlardı. Eusebio Beltran, böylesine büyük bir evden, karısının söylenmesinden, koyun etlerinden, alacaklıların sorunlarından bıkmıştı. O akşam evden çıktıktan sonra birkaç adım atmış ve daha önünde uzun yıllar olduğunu kavramıştı. Yeniden başlamak için hiç de geç sayılmazdı. Serüven sever ruhunun dürtüsüne kulak asarak hoş bir takma atla Karayiplere doğru yola çıkmıştı. Cebinde pek az para vardı ama aklı parlak mı parlak düşüncelerle dopdoluydu. Bir süre bir çingene gibi yaşamıştı. Kimi zaman da herkesin onu unutup gideceği korkusuna kapılmıştı. Ne var ki paranın nereden geleceğinin kokusunu iyi alan burnu sayesinde Hindistan cevizi toplama aracı sayesinde çok para kazanmıştı. İlk çizdiği zaman hiç de bilimsel bir yanı olmayan bu araç pek tuhaf bir şey gibi görünüyordu. Ama yerel bir milyonerin dikkatini çekmişti. Kısa zaman sonra tropik yöreler Hindistan cevizi ağaçlarını sarsan bu kollu araçlarla dolmuş ve Beltran alışık olduğu o varlıklı yaşama geri dönmüştü. Mutluydu. Sonra da bir tür kuma sayılsa da kendinden 30 yaş genç, esmer, koca popolu ama eğlenmeye, gülmeye her an hazır bir kızla evlenmişti. Yasal olarak o lanet olasıca hala benim kocam sayılıyor. Onun soluduğu havayı bile alacağım elinden. Bunun için de iyi avukatlar gerekli bana diyordu Belkıs. Diyordu Beatriz Alcantara arkadaşlarına. Sanki şu anda kızının sağlığından daha önemlisi bu kaçağın peşine düşmekti. Gene de Eusebio Beltran onu suçlayanların söylediği gibi bir dolandırıcı değildi. Utanmazın tekiydi o kadar. Beatrice ülkede olup bitenden habersizdi. Çünkü gazetelerin sadece hoş haberler veren sayfalarını okurdu. Bu yüzden Los Riscos madenindeki cesetlerin kimliklerinin belirlendiğini, bunun dişler ve bazı başka ipuçları yardımıyla yapıldığını hiçbir zaman öğrenmedi. Bunlar askeri darbeden az sonra Teğmen Ramirez tarafından tutuklanan bazı yerel köylülere ve Evangelina Ranculeo'ya ait bedenlerdi. Sansüre karşın halkı sarsan bu haber, yeryüzünün iki yarım küresinin insanlarına kadar Latin Amerika diktatörlüğünün bir gösterisi olarak ulaştıysa da Beatrice'in kulağına çalınmadı. Bir ara kentin değişik semtlerinde insanların yeniden tencereleriyle sokağa döküldüklerini duydu ve bunu askerlerin yönetimini desteklemek için yaptıklarını sandı. Çünkü bir önceki hükümet sırasında da böyle yapılmıştı. Halk şimdi bu isyanı onu yaratan sisteme karşı kullanıyordu. Sonraları bir grup avukatın Teğmen Ramirez'e karşı çatışmada ölen bu insanların ailelerine destek verdiklerini öğrendi. Aynı avukatlar bu askerlerin yasa dışı aramalarına, korkutmalarına, özel biçimlerde cinayetler işlemelerine de karşı çıkıyorlardı. Beatrice bu olayların sorumlusu olarak kardinali görüyordu ve papanın onu görevinden alması gerektiğini, çünkü kilisenin çalışma alanının sadece ruhsal dünya olduğunu savunuyordu. Böylesine korkunç ve dünyasal olaylar onu ilgilendirmemeliydi. O zavallı Teğmen'i bu cinayetlerle suçluyorlar Rosa, ama hiç kimse onların bizi komünizmden kurtardıklarını anımsamak istemiyor, diyordu o sabah mutfakta. Eden bulur diyordu Rosa da pencereden mevsimin ilk unutma beni çiçeklerini incelerken. Juan de Dios Ramirez ve ekibindeki pek çok adamı mahkemeye çıkartıldılar. Los Riscos cinayetleri yeniden gazete sayfalarına geçti. Çünkü askeri darbeden bu yana ilk kez olarak silahlı kuvvetlerin üyeleri yargıç karşısına çıkartılıyorlardı. Ülke doğudan batıya, güneyden kuzeye derin bir soluk aldı. Halk bu tek başlı diktatörlükte bir çatlama sezdi ve diktanın sona ereceğini ummaya başladı. Bu arada başını asla eğmeyen general, vatanı kurtaranlar anıtına ilk taşı koymaya hazırlanıyordu. Kötü niyetleri kara gözlüklerinin arkasından okunamıyordu. Gazetecilerin en temkinli sorularını bile yanıtsız bırakıyordu. Bu konu kendi huzurunda açılacak olursa şöyle bir el hareketiyle herkesi susturuyordu. Bir madende bulunan 15 ceset bu kadar gürültü koparmaya değecek bir olay değildi. Sonraları yeni söylentiler ve yeni mezarlar ortaya çıktıkça, genel mezarlıklarda yeni çukurlar, yol boyunca gömülmüş cesetler, dalgaların kıyıya vurduğu torbalar ve bunlardan çıkan iskelet parçaları, çocuk kemikleri bulundukça, tek günahları annelerinin memelerinden vatan hainliği, uzak kültürlerin doktrinlerini ve aileye geleneklere değer vermemeyi emmek olan bu bebekler soruldukça, general sakince omuz silkmekle yetindi. Vatan her şeyden önce gelir. Ben de tarih tarafından yargılanacağım eninde sonunda, diyordu. Peki biz yayılmakta olan bu sözlere karşı ne yapalım generalim? Her zamankini albay, diye yanıt veriyordu general yerin 3 kat altındaki saunasından. Teğmen'in mahkeme huzurunda yaptığı savunma gazetelerde iri puntolarla yayımlandı ve Irene Beltran'a hemen kendini toparlama ve yeniden savaşma isteğini verdi. Los Riscos Emniyet Merkezi'nin onbaşısı mahkeme huzurunda yaptığı savunmada şöyle dedi. Askeri yönetimin ilanından hemen sonra Los Aromos çiftliğinin asıl toprak sahibi olan kişi Flores ailesini ülke için tehlikeli olmakla suçlamıştı. Çünkü onların sol bir partiye üye olduklarını öğrenmişti. Bunlar etkin militanlardı. Bizim kışlamıza bir saldırı planlıyorlardı. Bu yüzden de onları tutukladım, saygıdeğer yargıcım. O evden 5 kişiyi tutukladım. Ayrıca silah bulundurma ve marihuana kullanma suçlarından başka 9 kişiyi daha gözaltına aldım. Antonio Flores'in evinde bulduğum bir listeden yola çıkarak bu kişileri ele geçirdim. Ayrıca evlerinde kötü niyetlerinin bir belirtisi olarak emniyet merkezimizin bir planını da ele geçirdim. Onları olağan yöntemlerimizle sorguladım. Suçlarını itiraf ettiler. Ülkemize deniz sınırlarımızdan sızmış olan yabancı ülkelere ait gizli ajanlar tarafından eğitildiklerini itiraf ettiler. Ama ayrıntılı bilgi vermekten kaçındılar. Kaldı ki söylediklerinde çelişkiler hissettim. Bunların ne tür insanlar olduklarını siz de bilirsiniz. Onlarla işimiz gece yarısından sonra ancak bitti. O saatte onların kent stadyumuna götürülmelerini emrettim. Son dakikada tutuklulardan bir tanesi benimle konuşmak istediğini söyledi. İşte o zaman kuşkulu kişilerin terk edilmiş bir madende silah da sakladıklarını öğrendim. Onları bir kamyona bindirdim, adı geçen yere götürdüm. Yol, aracımıza geçit vermemeye başlayınca indik, yürümeye başladık. Hepsi sıkı denetim altındaydı, kolları da kelepçeliydi. Karanlıkta yürürken değişik noktalardan üzerimize ateş açıldı. Benim de adamlarıma kendilerini savunma izni vermekten başka çıkar yolum kalmamıştı. Size fazla ayrıntı veremeyeceğim çünkü çok karanlıktı. Size sadece bu karşılıklı ateşin birkaç dakika sürdüğünü söyleyebilirim. Ancak ondan sonra ekibimi toparlayabildim. Tutukluları aramaya koyulduk. Önce kaçtıklarını sandık. Ama daha sonra tümünün yerde ölü olarak yattığını, şuraya buraya dağıldıklarını anladık. Size tam olarak onların bizim kurşunlarımızla mı, yoksa saldırganların kurşunlarıyla mı öldüklerini söyleyemeyeceğim. Biraz düşündükten sonra en anlamlı şeyi yapmaya karar verdim. Böylece askerlerimi de, onların ailelerini de çeşitli suçlamalardan korumuş olacaktım. Bu cesetleri madene gizledik. Sonra da girişi taşla, toprakla örttük. Biz duvar örmedik, bu yüzden de bu konuda size bir açıklama yapamam. Girişi kapattıktan sonra bu gizi saklayacağımıza yemin ettik. Ben grubun komutanı olarak sorumluluğu kabul ediyorum. Ayrıca açıklamak isterim ki benim adamlarımda hiçbir yaralanma olmadı. Ancak madene girerken bazı ufak tefek sıyrık bere oldu, o kadar. Sonra askerlerime çevreyi iyice taramalarını, saldırganları yakalamalarını söyledimse de ne bir kişi ne de bir kurşun kovanı ele geçirebildik. Yazılı savunmamda onların başkente götürüldüklerini yazmakla doğru bir davranışta bulunmadığımı kabul ediyorum. Ama tekrar ediyorum, bunu askerlerimi korumak için yaptım. O gece tam 14 kişi öldü. Sonradan Evangelina Rancuele Sanchez adlı bir yurttaşın adının da bu cesetlerin arasında sayıldığını duyunca şaşırdım. O Los Riscos karakolunda birkaç saat tutulmuştu ama kayıtlarda da görüldüğü gibi hemen salıverilmişti. Bütün söyleyeceğim bu kadardır Sayın Yargıç. Olayın bu yorumuna mahkemede olduğu kadar halk arasında da inanan çıkmadı. Bu açıklamayı doğru olarak nitelemek yargıcın gözünde gülünç bir davranış olacaktı. Bu yüzden yargıç bu davadan çekildiğini açıkladı ve duruşmanın askeri mahkemede yapılmasını istedi. Hasta yatağının çarşafları arasında Irene Beltran da suçluların cezalandırma olasılığının uzaklaştığını görüyordu ve Francisco'dan hemen Tanrı'nın isteğine gitmesini istedi. ''Ne olursun bu notu Josefina Bianchi'ye götür.'' diye yalvardı genç kız. ''O benim için çok önemli bir şeyimi saklamıştı. Hala ondaysa, aramadan kurtarabildiyse sana verecektir.'' Ne var ki Francisco onu yalnız bırakmaya niyetli değildi. Genç kızın ısrarı üzerine gözetlendiklerini ona da söyledi. O ana kadar bunu Irene'den gizlemişti. Onu daha fazla ürkütmek istemiyordu. Ama söylediği anda kızın bunu çoktan bildiğini fark etti. Çünkü hiç şaşırmamıştı. Irene içten içe ölümü yakın gelecekteki bir olasılık olarak kabullenmişti. Bundan kaçmanın olanaksız olduğunu biliyordu. Ancak Hilda ve Profesör Leal geldiklerinde Francisco ondan ayrılarak yaşlı hanımı görmeye gitti. Rosa, Francisco'yu karşılarken güçlükle hareket edebiliyordu. Onun da 3 kaburga kemiği kırılmıştı. Hem zayıflamıştı hem de pek yorgun, bitkin bir hali vardı. Delikanlıya bahçenin öte yanına kadar eşlik ederken ona Cleo'yu gömdüğü yeri gösterdi. Bu da tavan arasından düşen bebeğin gömüldüğü yere yakındı. Josefina Bianchi odasında kocaman yastıkların arasında yatıyordu. Geniş kol ağızlı, süslü bir sabahlık giymiş, saçlarını bir fiyonkla ensesinde toplamıştı. Hemen elinin altında elde işlenmiş gümüş bir ayna vardı. Yanı başındaki tepside ise pirinç unundan yapılmış pudrası ve bunun fırçası, değişik renklerde kremler, kuğu tüyünden yapılma bir kalem, kemik ve bağ firketeler bulunuyordu. 60 yılı aşkın bir zamandır aksatmadığı makyajını yapmaktaydı. Bunu bir gün bile unutmamıştı. Sabahın bu parlak ışığında yüzü beyaz bir Japon maskesi gibi görünüyordu. Şu anda titreyen eliyle dudaklarına mor bir kalemle çizgi çekmekteydi. Göz kapakları pudralı ciltte mavi, yeşil, gümüşü pırıltılarla titreşiyorlardı. Bir an için yaşlı aktris Francisco'yu tanıyamadı. Kim bilir, belki de bir gala gecesinde perdenin açılmasını beklediği geçmiş anılardan birine dalmıştı. Geçmişin hayalinden kurtulan göz bebekleri yavaş yavaş şimdiki zamana döndüğünü gösterdiler. Gülümserken düzgün yapay dişleri yüzüne genç bir görünüm verdiler. Irene ile dostluk kurduğu aylar boyunca Francisco da yaşlıların tuhaflıklarına alışmış, onlarla ilişki kurmanın tek yolunun şefkatten geçtiğini anlamıştı. Mantık denen labirentte yollarını pek çabuk yitiriyorlardı. Yatağın kenarına oturarak Josefina Bianchi'nin elini okşadı. Onun içsel dünyasına kendini uyarlamaya çalıştı. Acele etmenin bir yararı olamazdı. Yaşlı kadın ona kendi zamanının güzelliğini, hayranlarının doldurduğu sahneleri, soyunma odalarına gelen çiçekleri, turneler için açtığı ana karaları, gemilere, trenlere, bavullarının ancak 5 hamal tarafından taşındığını ballandıra ballandıra anlattı. ''Ne oldu oğlum? Şimdi nerede o şaraplar, öpücükler, gülüşmeler? Beni seven o erkekler nerede? Ya beni alkışlayan o kalabalıklar?'' ''Hepsi burada, sizin belleğinizde Josefina. Yaşlıyım ama aptal değilim. Yalnız olduğumu bilincindeyim.'' Derken Francisco'nun fotoğraf makinesinin çantasını fark etti ve ölümünden sonra bir anı bırakmak için poz vermek istedi. Yalancı pırlantalardan yapılmış kolyelerini, kadife eşarbını, mor tüllerini takındı. Eline tüylü yelpazesini aldı. Ama kısa sürede bundan da yoruldu ve gözlerini yumarak yastığına uzandı. ''Irene ne zaman dönüyor?'' ''Bilmiyorum. Size bu notu gönderdi. Sizin ona ait bir şeyi sakladığınızı söyledi.'' Yaşlı kadın titreyen parmaklarıyla kağıda uzandı. Sonra bunu okumadan göğsüne bastırdı. ''Sen Irene'nin kocası mısın?'' ''Hayır, sevgilisiyim.'' diye yanıtladı onu Francisco. ''İyi o zaman, sana söyleyebilirim. Irene bir kuş gibidir. Hiçbir yerde uzun süre kalamaz.'' ''Ben ikimiz için de gerekli durağanlığa sahibim.'' diye güldü Francisco. Josefina, incilerle işli bir gece çantasında sakladığı 3 kaseti delikanlıya vermeye razı oldu. Irene, onları neden Josefina'ya verdiği konusunda bir açıklama yapmamıştı. Belki de bu bir cömertlik göstergesiydi. Onu öldürmeye çalışacaklarını, evini, ofisini arayacaklarını bilemezdi. Yaşlı kadını henüz esrarengiz bir nitelik taşımayan bu olaya ortak etmek, böylece onun tek düze yaşamına biraz heyecan vermek istemişti. Tanrı'nın isteğinde kalanlara yaptığı değişik sevgi gösterilerinden biriydi bu. Onun olmayan doğum günleri için partiler düzenlemesine, eğlenceler yaratmasına, tiyatro gösterileri hazırlamasına, armağanlar vermesine ve olmayan aile bireylerinden mektuplar getirmesine alışıktı herkes. Bir akşam Josefina Bianchi'nin yanına gittiğinde onu pek kederli bulmuştu. Artık yaşamında aşk olmadığına göre ölmenin daha iyi olacağından dem vurarak sızlanıyor, hiç kimsenin ona gereksinmesi olmadığından yakınıyordu. Geçirdikleri kışla birlikte bedeni zayıf düşmüştü. Sık sık depresyona giriyordu. Belleği ise her zamanki gibi yerindeydi. Irene ona öyle bir şey vermek istemişti ki hem yalnızlığını aklına getirmesin hem de onu başka ilgi alanlarına yöneltsindi. Bunun üzerine bu şeritleri çok önemli olduklarını vurgulayarak saklamasını rica ederek ona getirmişti. Bu görev yaşlı hanımı pek heyecanlandırmıştı. Gözyaşlarını kurulayarak onları başlarına bir şey gelmeyecek biçimde saklayacağına söz vermişti. Bir aşk sırrını gizlediğini sanıyordu. Böylece bir oyun gibi başlayan bu suç ortaklığı, şeritlerin sadece Beatriz'in meraklı gözlerinden değil, polisin aramasından da kurtulmasına yaramıştı. ''Irene'ye söyleyin gelsin, bana ölmem için yardım edeceğine söz vermişti.'' dedi Josefina Bianchi. ''Henüz bunun zamanı gelmedi ki, siz daha uzun yıllar sağlıklı bir biçimde yaşayabilirsiniz.'' ''Dinle oğlum, ben bir hanımefendi gibi yaşadım, böyle de ölmek istiyorum. Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Irene'ye gereksinmem var. Şimdi gelemez ki. Yaşlılığın en kötü yanı şu ki, kimse bize saygı duymuyor. Bize sersem çocuklarmışız gibi davranıyorlar. Ben yaşamımı dilediğim gibi sürdürdüm. Hiçbir şeyim eksik olmadı. Neden beni temiz bir ölümden yoksun bırakıyorsunuz?'' Francisco onun elini sevgi ve saygıyla öptü. Oradan çıkıp bahçeyi geçerken bakıcıların gözetimi altında tekerlekli iskemlelerinde oturan yalnız, bitkin, yün battaniyelerine sarılmış yarı sağır, yarı kör yaşlıların birer mumya gibi oturduklarını gördü. Onlar şimdiki zamanda ve gerçekten soyutlanmış bir zaman diliminde aşamalarını sürdürüyorlardı. Onları selamlamak için yaklaştı. Teneke madalyalarını göğsüne dizmiş olan albay, sadece onun gözlerine görünen bayrağa selam durmaktaydı. En yoksul dul hanım, kucağındaki teneke kutusuna sarılmış, içindeki gizli hazineyi gözlerden uzak tutmaya çalışıyordu. Yaşlı felçli çocuklarından gelen mektupları, Irene'nin yazdığını sezinliyordu. Ama merhamet dolu bu yalanlara kanmış gibi yapmayı yeğliyordu. Irene, Tanrı'nın isteğinden uzaklaşalı beri artık hayalini kuracak bir şey de kalmamıştı. Başka bir yaşlı Francisco'yu eşikte durdurdu. ''Dinleyin oğlum, şimdi mezarları açtıklarına göre Benim oğlumu, gelinimi ve bebeklerini de bulurlar mı? Francisco Leal buna ne yanıt vereceğini bilemedi. Bu yaşlı insanların dünyasından kaçarcasına uzaklaştı.